FM Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Evet, ilk olarak da derginin sunuş yazısını aktarmak istiyoruz değerli gençler size. Sonrasında bir mülakatı, daha doğrusu radyo programından bir bölümü sizinle paylaşacağız Altınoluk'ta. Aziz okuyucu, acaba birbirimizle ilişkilerimizde Kur'an'ın ölçülerine ne kadar riayet ediyoruz? Şöyle de soralım. Kur'an'ı okurken oradaki ayetlerin bizim birbirimizle ilişkilerimiz için ölçü niteliği taşıdığının ne kadar farkındayız? İlişkilerimizi düzenlerken en başta Kur'an'a, Resulullah Efendimiz'in sözlerine, uygulamalarına bakıyor muyuz? İlişki süreci içinde gerilimler vesaire oluştuğunda, hele bir de Kur'an'daki ölçülere bakalım gibi bir duraksama, yeniden düşünme payı ayırabiliyor muyuz? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiğit adam güreşte rakibini yenen değildir, öfkelendiğinde öfkesini yenendir buyuruyor. Buradaki yiğitlik neden? Çünkü öfke aklı gideriyor. Birisini öfkelendik mesela, acaba orada bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin şeklindeki ilahi uyarıyı hatırlayabilenimiz ne kadardır? Bu sayımızın kapağına bu ayet kime hitap ediyor sorusu koyduk ve altına Maide suresinin ikinci ayeti içinde yer alan bir ilahi ikazı koyduk. Allah Teala buyuruyor ki, bir yani iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta değil. Bir Kur'an ayetlerinin Mekke müşriklerinin baktığı gibi Esatirül Evvelin, öncekilerin masalları olarak okumak var, bir de hep bizim dışımızdakileri tanzim eden ölçüler olarak okumak var. Bir de tam bize hitap eden, tam bizi insan kılmak üzere gelen Rabbimizin tam bizi Müslüman bir toplum haline getirmek için gönderdiği hayat nizamı olarak okumak var. Bu ayet bize hitap ediyorsa, ki öyledir ve bizim öyle okumamız gerekir, o zaman diyoruz ki müminler olarak insan ilişkilerimize bakalım. Bir İslam toplumunun ana dokusu olarak iyilik ve takvada mı yardımlaşıyoruz, yoksa yine bir Müslüman toplumunun mutlaka kendi bünyesinden arındırması gereken günah ve düşmanlıkta mı? Bu ayet aslında Müslümanın önüne efradını cami, ayarını mani bir İslam toplumu inşasının hareket planını koyuyor. Ayette bize denmiş oluyor ki, ey müminler, gündeminize öncelikle iyiliği ve takvayı alın, onları çoğaltın, onlar hakim olsun ülke ikliminize. İslam toplumunun öz suyu odur, İslam toplumu olacaksanız iyilik ve takva toplumu olacaksınız, başka yolu yok. Yine denmiş oluyor ki, ey müminler, sakın günah toplumu olmayın, düşmanlık toplumu olmayın. Günahın ve düşmanlıkların çoğaldığı bir toplum, İslam'ın toplumu olma özellikleri aşılmış toplumdur. İnsanların birbirine günah işlemeyi kolaylaştırdığı, günah zemininin beslendiği, onunla birlikte sevgileri çoğaltmak yerine düşmanlıkların çoğaltıldığı, düşmanlıkların beslendiği bir toplum, İslam'la arasına sürekli mesafe koyan bir toplumdur. Ayetten şunu da anlarız ki, İslam toplumuna iyilikler ve takva çoğaltıla çoğaltıla gidilir. Günah ve düşmanlıkları çoğaltıla çoğaltıla da İslam toplumundan uzaklaşılır. Bu ayet kime hitap ediyor? Tabii ki sana, bana, size, bize. Yüreklerimize, dimağımıza. Bugün bir yetimin başını okşayan var mı diye sorduğunda Resulullah Efendimiz, aslında birri çoğalttınız mı? Sevgisizlikleri, düşmanlığı azalttınız mı diye sormuş olmuyor mu? Malum Allah'ın ayetleri okunduğunda gözleri ve kulakları kapatmamak da, semirna ve ata'na demek de bir iman kıvamı gerektiriyor. Gelin şimdi yüreklerimizi böyle bir kıvam için takviye edelim diyor. Evet, aziz okuyucu bölümünde değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi. Ve şimdi Altınoluk Dergisi'nden bir başka yazıyı paylaşacağız. Nurettin Yıldız Hoca Efendi ile deniliyor. İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Bu ayet kime hitap ediliyor diye sorulmuş. Evet, bu radyomuz Erkam Radyo'da yer alan Ahmet Taş Getiren Bey ile Nurettin Yıldız Hoca Efendi arasında gerçekleşen bir mülakat, bir program aslında. Evet, hangi program diye soracak olursanız, İslam'dan Hayata Ölçüler programı, tahmin ettiğiniz gibi. Evet, bu programın dökümünü sizlerle paylaşacağız. Bu programdan bir bölümü aktarmış olacağız size değerli dinleyiciler. Evet, Ahmet Taş Getiren şöyle soruyor Nurettin Yıldız Hoca Efendi'ye. Kıymetli hocam, Altınoluk dergimizin Ekim sayısında bu ayet kime hitap ediyor sorusuyla Maide suresinin 2. ayetinde zikri geçen Allah Teala'nın şu uyarıları üzerine biraz daha yoğun bir şekilde eğilelim istedik. Allah Teala Zülcelal, ey iman edenler diye başladığı ayeti kerimede müminlere hitaben şu uyarıda bulunuyor. İyilik ve takva üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Bu ayeti önümüze koyalım ve onun üzerinde düşünelim istedik. Bir de takvada yardımlaşma, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmama. Bu ayetler 1400 küsur yıl evvelki bir topluma nazil oldu. Biz de 1400 küsur yıl sonra bu ayetleri okuduğumuzda, kendi hayatlarımıza baktığımızda nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Bize, müminlere ulaştığımız insanlara nasıl dokunuyor bu ayetler? Bu ayet ne diyor bize? Sorumuza başlayalım isterseniz. Nurettin Yıldız. Öncelikle şunun altını çizelim. Evet, bu ayet 1400 sene önce indi. Doğru, ama insan yaratılmadan binlerce yıl önce Levh-i Mahfuz'a yazılmıştı bu ayet. Bu ayet insandan eski. Adem aleyhisselamdan çok eski, kainattan da eski. Demek ki Rabbimiz henüz biz toprakta bir nesneyken, zikredilecek bir şey değilken, Rabbimiz iyilikte yardımlaşma, kötülüğe karşı yardımlaşmama karakteriyle aradığı bir kul olacağımızı biliyordu. Bunu Levh-i Mahfuz'una yazmıştı. Sonra 1400 sene önce bize talimat diye indirildi. Sonra bizim kitabımız bazı olaylar üzerine indirilmiş bir kitap değildir. Tefsir ilminde şöyle bir kural vardır. Bir ayetin özel bir sebeple inmiş olması, ümmetin umumu için olmasını engellemez. Sebepler özel gibi görünür, bu da çok önemli değildir. Birisi için inmiş, biz de onu kullanıyoruz değil. Birisi sebep olmuştur ama Rabbim hepimize indirmiştir bu kitabı. Kur'an'ımız ebedi kitaptır. Hükümleri ebedidir. Bütün müminlerin kitabıdır. Daveti kabul ederlerse bütün insanlığın kitabıdır. Dolayısıyla iyilikte yardımlaşın ayeti Levh-i Mahfuz'un var olduğu zamandan beri var olan bir ayettir. Ayetin muhtevasına gelmeden başka bir hususa da dikkat çekmek istiyorum. Biz ahlakı yansıtıyor gibi görünen ayetlerde, mesela anne babanıza üf bile demeyin ayetinde cehenneme girersiniz ya da faiz yerseniz Allah ve Resulü ile savaşmış olursunuz gibi bir ürkütücülük hissetmiyoruz. Anne babaya üf bile demeyin ayetinde onlara balyozla vurmayın gibi bir ağırlık söz konusu değil çünkü. Kur'an'ımızın nasihat gibi duran ayetlerini zihnimiz fark etmeden hafifleştiriyor. Kur'an'ımızın imanla alakalı bölümünde olduğu gibi algılama yerine ifade tarzlarına ulemanın, fukahanın farzdır, vaciptir, müstehaptır tasnifine takılıyor zihnimiz. Rahatlıyoruz böylece. Ancak söyleyen Allah Teala olduktan sonra sünnet olmuş, farz olmuş ne fark eder dememiz gerekiyor aslında. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Günahın büyüğüne, küçüğüne bakmadan önce kime karşı işlediğine bak diyor. Ha küçük olmuş, ha büyük olmuş. Hangi sınırı aşıyorsun? Önemli olan o. Dolayısıyla iyilikte ve takvada yardımlaşın ayetini önce bu söz Rabbimin sözü diyerek okumamız lazım. Bunu Allah Teala'nın "Ey kulum, bunu yapsan iyi olur." ya da ya bunu yaparsın ya da seninle savaşırım şeklindeki iki ifadenin benim için hiç fark etmemesi lazım. Yani her ikisinin de benim için aynı etkiyi yapması gerekiyor. Mesela bu ayet-i kerimeyi bir hoca efendi cuma günü "Ey cemaat, Rabbimiz iyilikte yardımlaşın" buyuruyor. "Falanca kardeşimizin çatısı yapılamadı. Kış geliyor, yağmur geliyor, çocuğu ıslanacak" diyor. Bu nasihat o adamın çocuğunun ıslanmadan önce ona yardım edin şeklinde anlaşılıyor ya. Zannederim bizim kıyametimiz burada kopuyor. İyilik ve takva üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın emrini de cuma namazına koşun diye emreden Rabbimiz emrediyor aslında. Rabbimiz iyilik ve takva üzere yardımlaşın dediğinde de koşuyor musun demek istiyorsunuz. Çok güzel ifade ettiniz. Yani cumaya koşun diyen Allah iyilikte yardımlaşın diyorsa biz bunu vakit bulursan yaparım diye esnetebilir miyiz? Cuma namazını vakit bulursam kılarım demek mümkün mü? Önce bizim Rabbimizin ayetlerini bu mantıkla anlama, kavrama kampanyası başlatmamız lazım. Bunu anlamayınca bir faydası olmuyor. Hoca efendiler yardım toplayacağı zaman bu ayetleri sıklıkla okuyorlar ancak hiç etki etmiyor. Şimdi meşrubat deyince hep aklımıza meyve suyu geliyor değil mi? Ancak meşrubatın da hayatın da aslı sudur ama su ucuz ve kolay bulunduğu için bir türlü suyu aklımıza getiremiyoruz. Su arada kaybolup gidiyor. Oysa meşrubatı 100 sene içmesem bir şey olmaz ama suyu 3 gün içmesem soluğu hastanede bile alamayabilirim. Şimdi bazen Rabbimizin ayetleri su gibi hayatımızın içinde kayboluyor. İyilik ve takvada yardımlaşın ayetinde olduğu gibi. Birbirlerinize lakaplar takmayın, fasıklık yapmayın ayetlerinde olduğu gibi. Hepinizi topraktan yarattım. Sakın ırk, etnik yapıları gündeme getirmeyin. Birbirinize üstünlük iddiasında bulunmayın ayetinde buyurduğu gibi. Ne yazık ki biz kulluk deyince namazı hatırlıyoruz hep. Meşrubatı hatırladığımız gibi. Tamam namaz ibadetlerin sultanı, zirvesi İslam ama abdest suyla alınıyor. Namaz susuz olmuyor. Bu sebeple nasıl meşrubat denilince su aklımıza gelmiyor, kaynayıp gidiyorsa aynı onun gibi yüzlerce ayette kaynayıp gidiyor aradan. O zaman günah kime karşı işleniyor diye bakmamız gerektiği gibi her ayette kimin sözü bu? Hassasiyette bakmamız lazım. Kimin sözünü konuşuyoruz? Bana kim hitap ediyor? Kim çağırıyor beni? Niye bazı ayetler "Ey insanlar" diye başlıyor da "Ey müminler" diye başlayan bir ayetin arkasından iyilik ve takva üzere yardımlaşın uyarısı geliyor bana gibi sorular sormamız gerekiyor kendi kendimize. Demek ki insanlığın üstünde farklı bir potansiyeldeyim ben ve bu ayete muhatap olmuşum dememiz gerekiyor. Rabbim benden mümin olarak istiyor bunu. Mümin kalitesinde istiyor. Yoksa Kızılay'da veriyor. Sorunumuz yardım sorunu değil bizim. Allah'ın emri olarak yapma kalitesi sorunu var bizde. Yoksa kimini vergi olarak, kimini komşulardan çekinerek, kimisini malının gözünün sadakası olarak veriyorlar insanlar. Ama sabah namazına kalkar gibi yardımlaşmaya kalkmak, alkolden, zinadan kaçar gibi düşmanlıktan, birisinin günahına alet olmaktan kaçmak başka bir şey. Biraz da yardımlaşın denen alana bakalım isterseniz. Yani birde yardımlaşın, takvada yardımlaşın. Birde yardımlaşın buyurduğunda Rabbimiz bizden ne istiyor? Takvada yardımlaşın dediğinde Rabbimiz bizden ne istiyor? Mukabil olarak günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın dediğinde bizi neden sakındırıyor? Düşmanlık mesela ne demek? Bir kelimesinin Türkçe tam karşılığı iyilik dediğimiz şeydir. Buyurun hediyemiz olsun dediğimiz şey bir iyiliktir. Mendili olmayana mendil veriyorsunuz ama bunun daha ötesi var. Dardaki bir mümine para yardımı da yapıyorsun, moral desteği de yapıyorsun. Bir de bizim insani ilişkiler olarak görülen maddi manevi yardımlaşma boyutunun bir basamak ötesi daha var. Takva dediğimiz, yeryüzünde Allah'ın seveceği salih müminler olarak yaşama mücadelesinde yardımlaşmamız gerekiyor. Mesela sabah namazına kaldırmada da birbirimizle yardımlaşmamız gerekiyor. Kötü sözü kullanmama konusunda da kardeşimize yardım etmemiz gerekiyor. Kardeşimizin çocuk yetiştirmesine yardım etmemiz gerekiyor. Camiye, cemaate gelemiyorsa yardım etmemiz gerekiyor. Yani benim de bu konuda yardıma ihtiyacım var. Sizin de almaya ihtiyacınız var. Niye ihtiyacımız var? Çünkü nakıs yaratmış Allah Teala bizim. Nakısız derken kemal sıfatımız yok bizim. Arızalarımız, şehvetimiz, bir sürü sıkıntılarımız var. Allah Teala'nın masum olarak yarattığı peygamberler dışında bir insan tek başına aşamıyor bunları. Nasıl bir insan hem marangoz hem tersi ya da bakkal olmuyor, toplumun bir parçası olması gerekiyor. Veriyorsun alıyorsun, tersi kumaş dikiyor, karşılığında ekmek alıyor. Nasıl maddi boyutuyla sosyal hayatta bir bütün oluyoruz da bir işe yarıyoruz, iman hayatında da toplanıp bir bütün oluyoruz biz. Onun için iyilikte ve takvada yardımlaşın buyuruyor Allah Teala. Sadece Afrika'ya yardım göndermek yetmiyor. Vakıfların, derneklerin Afrika'ya yardım gönderdiği gibi ahlak kampanyaları başlatmaları gerekiyor ki zor olan budur. Anadolu'nun, Ege'nin, hatta İstanbul'un ahlak seferberliğine ihtiyacı var. Hoca efendilerin otobüslere dolup köyleri taraması lazım. Köyler de internet gibi iletişim araçları yüzünden İstanbul oldu. Hatta Paris oldu. Yardımlaşmayı biz sadece sel olan bölgeye kolilerle yardım göndermek olarak anlıyoruz. Takva onarımı yapmamız lazım. Bir iyilik bir şekilde yapılıyor. Bu binada aç varmış dedirtmiyor kimse. 2 milyon mülteciye bakılıyor bu ülkede. Bu şükredilmesi gereken bir durum elhamdülillah. Aynı şekilde insanların takva konusundaki açlığının kapatılması noktasında gayret sarf edilmesi gerekiyor. Bu noktada takva kelimesini biraz aşmak lazım herhalde. Takvada yardımlaşmak denildiğinde neyde yardımlaşmak anlaşılması gerekiyor? Takvaya şöyle bir benzetme yapabiliriz. Hasta hastaneye gider, tedavi olur. Midesinden, şundan, bundan vesaire. Bir de koruma tıbbı var. Ön tedbir alıyor tıp. Ne yapılıyor? Hastalanmamak için şunu yemeyeceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın şeklinde uyarılarda bulunuyor doktor. Yani tıbbı ikiye ayırıyorlar. Bir hastaya müdahale tıbbı, iki hastalanmamak için korumalı hayat. Sıklıkla kullanılan ifadesiyle korucu hekimlik. Koruyucu hekimliği insanlar çok önemsemiyorlar. Kaçımız 5 sene sonra romatizm olmamak için ne yapalım diye doktora soruyoruz. Hocalara da insanlar genelde bu krediyi aldım ne yapacağım diye soruyorlar. Krediye düşmemek için takvalı hayat nasıldır sorulmaz ama. İşte koruyucu hekimlik bu. Mikrobik ortamı oluşturmamak gerekiyor. Takvalı hayat mikrobik hayata engel olmak demek. Yoksa faiz, zina gibi haramlar yayıldıktan sonra iş takvayı değil imanı korumaya döner. Operasyonluk, ameliyatlık bir vakasın artık. Takva korku ve endişe üzerine yaşamak demektir aynı zamanda. Tıpkı koruyucu hekimlikte olduğu gibi, yani olmayan hastalığa tedbir almaktır. Günahlara düşüldüğünde tövbe, istiğfarda bulunmak standart diyebileceğimiz bir Müslümanlık görevidir. Bir de tıpkı ashab-ı kiramın yaptığı gibi çocuğumuzun 10 sene sonra günaha düşmeyeceği bir ortamı hesap etmektir. Demek ki takvada yardımlaşma, o ortamı inşa etme görevini de yüklüyor Müslümana. Çok doğru buyurdunuz. O ortamı inşa etmemiz gerekiyor. Ya da şöyle diyelim, bizim bir insani boyutumuz var. Bu insani boyutu Müslümanca, insanca vasıflı bir şekilde yaşamak. İyilikte yardımlaşın kısmı yani. Ancak sadece mevcut sorunlarla mücadele yetmiyor. Sorunsuz dönem ihdas etmek gerekiyor. Bu çok önemli. Şeytanın mümin bir bireye, aileye, topluma sürekli enjekte etmek istediği haramlar var, yanlışlar var. Bundan şeytanın şırıngayı eline almasından önce koruyucu hekimlik mantığıyla toplumun muhafaza edilmesi gerekiyor. Ayetin ikinci bölümünde günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyuruluyor. Rabbimiz bu ayette bizi neyden sakındırıyor? bugün kendimize baktığımızda onu nasıl anlayabiliriz? Mesela günahta nasıl yardımlaşıyoruz ya da Müslümanlıkta nasıl yardımlaşıyoruz? Madde madde sayalım. Ne dedik? Kimin kitabı bu Kur'an? Müminin. Muttakilerin kitabı bu. Ne buyuruyor Rabbimiz? Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Kime diyor? Ey iman edenler diye başlayan ayetin içinde diyor. Burada bir gerçeği hatırlatmazsak bu ayeti de anlayamayız. Medineli Müslüman olmama rağmen, bugün sabah namazını camide kılmış olmama rağmen, bende muhtemel bir günahta yardımlaşma sıkıntısı potansiyeli var. Öncelikle böyle bir vakanın olduğunu kabul edelim. Yani mis gibi baklava yemiş olabilirim, yarın da bağırsaktan ameliyat olabilirim. İnsanım çünkü. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şeytan apaçık düşmanınızdır. Düşmanlığın kökünde de şeytan var. Müminlerin arasındaki insani duyguları kırpma arzusu var şeytanın. O sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi buyuruyor Allah Teala. Durup dururken abi kardeşi niye döver? Niye iki mümin durup dururken birbirlerine silah çeker? Niye birbirinin onurunu beş paralık eder? Çünkü üçüncü bir kişi var devrede. O da şeytandır. Göğüslere vesvese veren, kalpleri ifsat eden şeytan var ortada. Dolayısıyla günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ifadesinde bu yardımlaşmanın bizde bulunduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu potansiyel var bizde. Bunun bir üçüncü güç tarafından hareketlendirilebileceğini de unutmayacağız. Mesela en basit misali ashab-ı kiramdır bunun. Allah onlardan razı olsun. Efendimizin huzuru şeriflerinde, Mescid-i Nebevi'de, Evs ve Hazrec'in 10 seneye yakındır unuttukları kavgalarını nasıl hatırlattı şeytan onlara? Dolayısıyla düşmanlık fitnesi eken şeytana dikkat etmek gerekiyor. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ayeti herkeste bu potansiyelin olduğuna işaret ediyor. İnsansın çünkü, miden var ama posa üretmiyorsun. Yok böyle bir durum. En önemli gaflet bunu unutmamızdır. Mesela biz zannediyoruz ki İmam Hatip talebesinin, hocanın, hacının, hafızın, diyanet görevlisinin günahta ve düşmanlıkta yardımlaşması söz konusu olmaz. Falancalar falanca zulme nasıl seyirci kalıyor, falanca haramı sessizlikle karşılıyor diye hayretlerimizi dillendiriyoruz. Bunları söylerken özellikle bir taifeyi kastetmiyorum. Hepimiz için geçerli bir durum bu. Evvela bizim böyle bir karakterimiz, böyle bir potansiyelimiz var. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ayeti hayali bir tehdit değil. Efendim bunu herkesin kendi hayatı için bir çerçeve olarak alması gerekiyor değil mi? Arkadaş, sende günahta yardımlaşma potansiyeli var, bende var. Düşmanlıkta yardımlaşma potansiyeli var. Tedbirini al, setleri oluştur kendi içinde demek gerekiyor o halde. Doğru. Açlık nasıl önleniyor diye bir konferans yapılıyor ve aynı şekilde birbirimizi günaha nasıl kışkırtıyoruz diye bir inceleme, araştırma yapmamız lazım. Niye köylerde günah yayılıyor diye araştıracağız, inceleyeceğiz. Sebep nereye dayanıyorsa oradan başlayacağız düzeltmeye. Toparlarsak yardımlaşın ve yardımlaşmayın diye iki emir var. İyilikte ve takvada yardımlaşın, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Yardımlaşın derken biz al bunu diye bir yardımlaşma anlıyoruz. Yardımlaşmayın derken de çekil kenara, destek olma gibi anlıyoruz. Bu %50 anlamadır. Yardımlaşma vererek ve engel olarak çift taraflı olmalıdır. Sadece vererek değil, yani müsbete destek menfiyi de engellemek gerekiyor. Aynı şekilde benim hiç kötülüğüm olmadı demek yeterli değil. Kötülüğün ağırlığını ikiye katlayacak iyilik yapmam lazım. Eğer ben iyiliğin ağırlığını artırmazsam, kötülük yapmasam da kötülük yapılır zaten. Ne gibi? Çoğu ben mübah, meşru bir şeyle meşgul etmezsem, boş bırakırsam haram onu alır. Ben bu çocuğa bir şey yapmadım ki deme hakkım olmaz. Haram, arkadaş veya bir kılık da gelir onu alır. doldurmadığın enerjiyi şeytan doldurur. Ortamı inşa etmek gibi bir zarurete işaret etmiş oluyorsunuz öyleyse. Özellikle belirtmek istiyorum ki bu bir ortam meselesi. Ümmet olmak, yardımlaşmak sadece sıkıntıya düşüldüğünde devreye girmek değildir. Takvayı izah ederken verdiğimiz misalde olduğu gibi koruyucu mantığı muhafaza etmek gerekiyor. Yani insanlara ümmet şuurunu bir hakkın oturtmadığın zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Biz Arap, Türk, Kürt, şu bu değiliz. Ümmeti Muhammediz. Haddimizi bilelim diye Allah Teala bizi topraktan yarattı. Şuurunu vermemek ırkçılığın sebebi olmaktır. Çünkü herkesin kafasında potansiyeli bir boşluk var. Onu imanla doldurmadığın zaman şeytan onu negatifiyle dolduruyor. Velhasıl ön koruyucu tedbirleri almamız gerekiyor. Evet değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısında yer alan bir yazıyla programımızı noktalamış oluyoruz. Bu aynı zamanda radyomuzda İslam'dan Hayatı Ölçüler programında yayınlanan Ahmet Taş Getiren Bey'in Nurettin Yıldız Hoca Efendi'ye sorduğu soruları ihtiva eden bir yazıydı. Sizinle paylaşmış olduk. Evet, böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.